Ayrım 7, Söz Çakal Carlos'ta, İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 85. Leyla Halit, Carlos görüşmesinin yankıları. Selam ile gönüldaş Carlos. Ve aleyküm selam. Geçtiğimiz hafta Leyla ile konuşmamız çok hoş oldu. Telefonda benimle konuşurken sanki karşımda gülümsediğini görüyor gibiydi. Sizin ikinizi konuşurken görmek bizi çok gururlandırdı. Bu haber tüm Türkiye'yi de aynı şekilde çok heyecanlandırdı. Üç büyük Türk TV kanalı, ATV, Kanal 7 ve Samanyolu kanalları sizin Leyla Halit ile yaptığınız görüşmeyi çok özet biçimde haber bültenlerinde yayınladı. Çok iyi. Bugün milletler arası seviyede gerçekleştirilen bir Filistin sempozyumunda bulundum. İstanbul'da mı? Evet, oradaki herkes kapağında Leyla Halit'in bulunduğu Baran'ın son sayısını benim kendilerine takdimim vesilesiyle gördü. Kapakta Leyla Halit'i görenler son derece heyecanlanıp şaşırdı ve bu görüşmeden dolayı duydukları memnuniyeti izhar etti. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim. Leyla askeri vasfı olan bir kumandan değildir. O yalnızca belli bazı eylemlere katılmış bir komandoydu ve deşifre olduğu için de Eylül 1970'ten sonra askeri eylemlere katılmadı bir daha. Yani askeri kanattan ayrıldı. Ancak çok güzel bir biçimde sosyal ve siyasi faaliyet yürüttü. Mükemmeldi hepsi. Anlıyorum. Çok yüksek vazife sorumluluklara üstlendi. Hatta FKÖ içinde bile böylesi sorumlulukları vardı. Üstelik tüm bu süreçte dahi çizgisini daima muhafaza etti. PHKC ile bağının niteliği ise malum, halen bir politbüro mensubudur. Adresinizi ve telefon numaranızı aynı şekilde İzabel hanımefendinin irtibat bilgilerini Leyla Gönüldaş'a verdim. Çok iyi. Kumandan Carlos, inşallah önümüzdeki dönemde sizin anti-emperyalist mücadelenizi ele alacağımız milletler arası seviyede bir takım faaliyetlerimiz olacak. Gönüldaş Leyla Halit de inşallah bu faaliyetlerimize katkı sunacak. Buradayken kendisiyle görüşüp mutabakata vardı. Harika, ne zaman peki? 2009 yılının sonuna doğru inşallah. Bu haberle beraber ilgili Baran dergisi nüshalarını da kardeşiniz Vladimir Sanchez'e gönderdim. Yine dostunuz Marwan Pazaya da yine aynı bilgilerle birlikte dergimizi ilettik. Çok güzel. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 23 Mayıs 2009. Siyonistlerin Gazze'ye barbarca saldırısı. Sizinle bir yandan telefonda görüşürken görüşmemizde müsaade ederseniz kaydedeceğiz. Elbette, Gazze'deki katliamla ilgili öfkemi bilhassa vurgulamak istiyorum. Hiçbir ahlaki ukde ve düstur tanımaksızın Filistinli çocukları, kadınları, yaşlıları ve vatanını savunan Hamas mücahitlerini katleden sapkın Siyonist katilleri, aynı çizgide Siyonist İsrail rejiminin sergilediği bu barbarlığa suskun kalan ve gerek suskunluklarıyla gerekse İsrail'le siyaseten hemfikir olarak perde gerisinde yaptıklarıyla bu katliamı destekleyen işbirlikçi Arap rejimlerini şiddetle lanetliyorum. Hele İsrail'e yol ve yön veren, üstelik Hamas'a olan düşmanlığı birçok bakımdan İsrail'de geçen Mısır rejiminin suç ortaklığı inanılmaz ve affedilmezdir. Mısır gibi Arap rejimleri dünya nezdinde tüm saygınlıklarını yitirmişlerdir. Oysa Siyonist rejime karşı zerre sarsılmaz ve gerilemez bir pozisyonda olmaları, seslerini ve karşı çıkışlarını şiddetle yükseltmeleri gerekirdi. Aynen sevgili ülkem Venezuela'nın devlet başkanı kumandan Hugo Chavez'in yaptığı gibi. Siyonist İsrail karşısında doğru bir pozisyon alıp hiç olmazsa İsrail'le olan tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri gerekirdi. Fakat Arap rejimleri gördüğünüz gibi tam tersini yapıp Siyonist sapkınlığa destek anlamı taşıyacak tarzda hala sürdürmekteler diplomatik ilişkilerini. Tüm bunlara rağmen Filistin ve Hamas direnişinin kararlılıkla süreceğine ve neticenin elbet zafer olacağına inancım tamdır. Bu uğurda sayısız şehit ve türlü çile pahasına da olsa bu direniş sürecektir. Müslümanların Siyonist korkaklara karşı kazanacağı nihai zafer bakımından bu direnişin o muhteşem zaferin önce askeri kolu kıymetinde olduğundan zerrece şüphem yoktur. Konuşmamızın başında da ifade ettiğim üzere şimdi sizinle yapmakta olduğumuz bu telefon görüşmesini kaydediyoruz. Şu an cadde ve meydanlarda İstanbul'da ülkemizin her köşesinde yüz binlerce kişinin katıldığı İsrail'e telin gösterileri terdip ediliyor. İşte sizinle gerçekleştirdiğimiz bu görüşmeyi bu gösterilere katılan insanlarımıza da dinleteceğiz inşallah. Eklemek istediğiniz başka hususlar varsa lütfen ifade ediniz. Peki, şimdi belirteceğim noktalara samimiyetle inanıyorum. Filistin'in huzur bulması için bu toprakların başın başında hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem de Yahudiler için mukaddes olduğu unutulmamalıdır. Şöyle ki Avrupalıların Filistin'in bağrına sapladığı ve Yahudi kolonilerini bu herkes için mukaddes topraklara sürerek bugününü hazırladığı İsrail Devleti'nin kurucu ideolojisi olan Siyonizm, umumi Yahudilik içinde de aslında sapkın bir koldur. Yani bir kısım Yahudi gözünde dahi bu böyledir ve İsrail'in sergilediği vahşet onlar için bile tasvip edilir değildir. O halde Filistin'de direnen ve savaşan Müslüman kardeşlerimizin selameti bakımından, bu Siyonist barbarlığa karşı mücadelede barışçı denilebilecek çerçevede ve dünya çapında bir protesto plan ve programı takip edilmelidir. Öyle olmalıdır ki hem Müslüman hem Hristiyan hem de Siyonizme muhalif Yahudiler bu plan içinde kendilerine de aktif bir rol düştüğünü görüp hissedebilsin. Biz bu anlamda Yahudilerin tümünü aynı şiddette karşımıza almak durumunda değiliz. Yine bu çerçevede tüm Hristiyanların da aynı şekilde karşısında olmak zorunda değiliz. Chavez ve Morales örneklerinde şahit olduğumuz gibi Siyonizme karşı yükseltilen bu mücadelede başlıca müttefiklerimizin Müslüman olmayanlar arasından da çıkması daima mümkün ve arzulanır olmalıdır. Diğer taraftan unutmayın ki bu mücadeledeki başlıca düşmanlarımız arasında görünüşte hiç de Siyonist olmamalarına rağmen türlü siyasi hesaplarla İsrail'e destek veren lafta Müslüman Arap rejimleri, dini ve milliyeti ne olursa olsun diğer tüm işbirlikçiler de vardır. Özetle herkesin İsrail karşısında birlikte saf tutabileceği, çerçevesi geniş bir direniş ve protesto planı izlenmeli, İsrail'in yalan makinesini, hakikatleri ters yüz edici propagandasını tesirsiz kılıcı bir siyaset sürekli ve kararlı biçimde takip edilmelidir. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Ahmet Arslan'la görüşme 17 Ocak 2009. Gazze saldırısına Hamas direnişi ve Türkiye'nin tepkisi. Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmadan haberdar olabildiniz mi? Televizyonda izleme şansı bulamadım ancak Şimon Peres'i protesto ettiğini biliyorum. Bilahare gündeme gelen gelişmeleri, reaksiyonları takip edebildiniz mi? Tam anlamıyla takip edebildiğimi söylemem ancak çıkan neticeye baktığımızda elbette bunun iyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü en başta Türkiye muhteşem mazisiyle büyük bir ülkedir. İsrail ise geçmişi aslında Türk tarihinden ibaret olan nevzuhur, yeni yetme bir ülkedir. Ve şimdi kalkmışlar, herkesin üzerinde ne kadar fazla hak sahibi oldukları pozu takınıyorlar. Oysa Türkiye şu anda sadece konuşmakla iktifa ettiği için ne kadar da şanslıdır. Yani İsrail bahsinde sırf konuşmakla kalmama hakkına da sahiptir Türkiye. Evet, Türkiye'nin seçilmiş başbakanı halkından aldığı güçle konuşmaktadır ve söylediklerinde de haklıdır. Türkiye'de halk İsrail saldırısının sürdüğü zaman zarfında İsrail konsolosluğunu yaklaşık 20 gün hiç kesintisiz kuşatma altına aldı ve oradan hiç ayrılmadı. Bu tür barışçı gösteriler her zaman çok iyidir. Kaldı ki Tayyip Erdoğan'ın duygularını dünya toplumları ve temsilcileri önünde bu kadar güçlü biçimde ifade etmeye sevk eden, onu motive eden, ona güç veren de işte sokaklara çıkarak İsrail işgaline şiddetle protesto eden halkın özellikle bu protestolarda halka öncülük eden bizlerin bu hissiyatı ve bu siyasi duruşu oldu. Erdoğan halk hissiyatının ve halka öncülük eden bizlerin temsilciliğini yaptı bir bakıma. Bu arada sizin eklemek istediğiniz bir husus varsa lütfen belirtiniz. Filistin veya dünyanın geleceği açısından düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız bilhassa memnun oluruz. Gelecek bizlerin zaferidir yalnızca. İnşallah. Gazze'deki masumların şehadeti pahasına da olsa gerçekte şimdi de kazanan biz olduk. Siyonistlerse kaybetti. Onlar hepimiz gördük, yüz yüze savaştan kaçtı ve sadece uzaktan bombalamaya, uzaktan katliam yapmaya yetti güçleri. Ancak bugün konuşulması gereken asıl mesele bu değil bana sorarsanız. Bugün konuşulması gereken Türkiye'nin ne yaptığı ve ne yapacağı, ne olacağıdır bence. Türkiye dediğim gibi muhteşem bir tarihi olan büyük bir ülkedir. Bildiğiniz üzere bir süredir bu tarih ve bu kimlik karartıldı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerikan emperyalizminin bir maşası, bir uydusu, bir hizmetçisi olarak kullanıldı, kullanılıyor. Üstelik bugün İsrail'in Orta Doğu'daki en büyük müttefikidir. Bu ilk günden beri tatbikatta olan sabotajist bir plandır. Duygularımıza tercüman oluyorsunuz ancak inşallah Türkiye, daha doğrusu insanımız o şanlı tarihini sırtlanmaya ve o tarihi misyonunun gereğini yapmaya hazırdır ve candan isteklidir. Son yaşanan gelişmelerin gerek Erdoğan'ın son konuşması gerekse sokaklardaki insanımızın İsrail'e karşı duyduğu öfkenin temelinde de işte bu misyonun yeniden canlanan hassasiyeti yatmaktadır bizce. Milletimiz yeniden doğrulmaktadır. Tüm bunlar halkın bu hassasiyeti hiç kuşkusuz çok önemli bir iradenin ifadesidir. Ne var ki asıl değişmesi gereken unsur Türk devletinin yapısıdır. Türkiye o kahrolası emperyalizmin ve bölgedeki Siyonizmin en büyük müttefiki ola geldi hep. O pilotlar, yani Gazze'yi bombalayan o uçakların pilotları, herkes biliyor ki Türkiye'de eğitiliyor ve gidip işte bugün Türkiye'de halkın sokaklarda protesto ettiği katliamları icra ediyor. Maalesef burada mesele ordu gibi görünüyor. Türk ordusu mutlaka hakiki Türkler tarafından sevk ve idare edilmelidir. Bunu o şanlı tarihlerini savunarak ve Siyonist İsrail'le olan tüm ilişkilerini keserek göstermelidir. İnanıyor ve görüyoruz ki toplum İsrail'le olan tüm bu ilişkilerin kesilmesinden yanadır ve hiç de memnun değildir bundan. Milletimizin kendi özüne dönmesi bakımından sözünü ettiğiniz ve bizim de daima tenkitçisi olduğumuz bu gidişatı değiştirici dinamizm de inşallah yine bu toplum içinde doğmaktadır. Her şeyden önce şurası açık değil mi? Şöyle ki işte İsrail'le olan bütün bu askeri ve siyasi ilişkiler sebebiyle Türk ordusu bugün Gazze'de işlenen tüm suçların bir ortağı, bir suç ortağı olmuyor mu? Evet. Çünkü İsraillerle bu eğitim imkanını sağlayan işte bu ordu değil mi? Peki Türkiye'nin doğusunda Amerikan üslerinin ne işi var? Bu kadarı bile vehameti anlamak için yeterli değil midir? Yunanistan'da olan meseleyi bir şekilde siyasi çözüme bağlamak kafidir ve üstelik hiç geciktirmeden NATO'dan da çıkılmalıdır. Türkiye yeniden büyük bir güç haline gelebilir. Bugün Rusya ile geçmiştekine benzer herhangi bir ideolojik problem yoktur. Artık Rusya'da sosyalizm yoktur, Sovyetler Birliği bitmiştir. Eğer stratejik bir ittifak yapılacaksa bu niçin Rusya olmasın? Ve Türkiye'nin kültürel ve stratejik tesir ufkunu Türkçe konuşan Müslüman Türkiye Cumhuriyetler üzerinden Çin sınırlarına kadar genişletin. Buna mani olan nedir? İranlılarla zaten herhangi bir problem yoktur. Ermenilerle olan problem de aslında sembolik bir meseledir ve geçmişte ölen Ermenilerle ilgili yapılacak jestlerle kolayca halledilebilecek bir mevzudur. Türkiye işte böylelikle bölgenin en büyük gücü olabilecektir. Budur Türkiye'nin artık hakkını vermesi gereken tarihi rolü. Bugüne dek olduğu gibi Amerikan emperyalizmi ve Siyonizmin hizmetçisi olmak değildir bu rol. Yahut Avrupa'nın ikinci sınıf ayak işlerini yapmaya koşmak değildir. Gazeteci tercüman Hayrettin Soykan'la görüşme 31 Ocak 2009. İHH'nin Gazze'ye filo hazırlığı, Hamas, Mısır ve sivil toplum kuruluşları. Nefis bir hava var burada, bol güneş, hoş bir sıcaklık. Fakat İzlanda'daki volkan patlamasının yol açtığı kül bulutları sebebiyle 2 gün sonrasına kadar Fransa'daki tüm havaalanları kapalı. Hava kirli değil, ancak uçakların uçamayacakları kadar tehlikeli. Ne kadar tuhaf değil mi? Hem de böyle güzel bir havada uçamayacaklar. Acayip demek gerekiyor ki aslına bakılırsa Allah bir takım işaretler gönderiyor. Avukat Güven Yılmaz 10 Nisan 2010 tarihli görüşmenin hem Time Türk internet sitesinde hem de Baran dergisinde yayınlandığını söylüyor. Oo, iyi iyi. Avukat Güven Yılmaz dostlarımızdan ve çok iyi Türkçe konuşan Kırgızistan eski İstanbul Başkonsolosu Ruslan Kazakbayev'in Mavi Devrim sonrası yeni hükümette Kırgızistan Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildiğini belirtiyor. Bu harika bir haber. Kendisini zaten önceki konuşmalarımızda da bahsinin geçmesinden Fazıl Duygun vasıtasıyla gönderdiği selam ve iyi dileklerinden dolayı gayet iyi hatırlıyorum. Avukat Güven Yılmaz, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İHH hakkında bilgi veriyor ve bu teşkilatın 2010 Mayıs ayında İsrail ambargo ve kuşatması altındaki Gazze'ye bir yolcu ve bir de yük gemisiyle düzenleyecekleri yardım seferinden bahsederek Kumandan Carlos'a bu konudaki düşünceleri soruyor. Çok güzel bir faaliyet. Zaten bu konuyla ilgili haberleri de okumuştum. İHH hakkında çok geniş bir malumatım yok. Neticede insani yardım teşkilatlarının bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş Filistin'le özellikle de Gazze'ye yakından ilgilendikleri bir gerçek. Ne var ki fark edileceği üzere bu ilgi direkt bir eyleme dönüşemiyor çoğu. Çünkü bugün dünyadaki yardım teşkilatlarından birçoğu İsrail sempatizanıdır ve Gazze'deki ambargonun delinmesi için ciddi bir teşebbüste de bulunmamaktadırlar. Oradaki 1,5 milyon insanın hiçbir hayati ihtiyacı karşılanamamakta, yetmiyormuş gibi İsrail tarafından bir de muntazaman bombalanmaktadırlar. Ne elektrik vardır orada, ne inşaat malzemesi, ne de başka asli altyapı unsurları. İHH'nin bu hareketiyle tüm diğer insani yardım teşkilatlarından ayrıldığını söylemek durumundayız o halde. İsrail'in uyguladığı bu aşırı politikanın hedefi bir şehir olarak Gazze'nin kendisi değil, Gazze'yi Müslüman devrimcilerin kontrol etmesidir. İsrail'in katlanamadığı asıl durum budur. Gazze binlerce yıldır kanun kaçaklarının üstlendiği ve cirit attığı bir yer ola geldi. Gerçekte bir Mısır şehridir Gazze. Mısırlılar tarafından kurulmuştur ve firavunların zamanından bu yana her türlü kaçakçılığın ve yasa dışı işin de merkezi olmuştur. Ne zaman ki bu şehrin kontrolü halk çoğunluğunun oyuyla Müslümanların İslami Hamas teşkilatının eline geçti, işte o zaman işler değişti. Gazze bambaşka bir nitelik kazandı. Kanun ve düzen geldi bölgeye. Hamas'ın başa geçmesi bu bölgede hiç de çoğunluk olmayan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın idareyi kendi öz gücüyle ele alması demek değildir. El-Fetih Teşkilatı başta, farklı siyasi görüşler taşıyan diğer birçok teşkilatın tabanı, hatta Hristiyanların çoğunluğu bile Hamas'a oy verdiler ve halkın her kesiminden gördüğü böylesi geniş bir teveccüh neticesinde bu Müslümanlar iktidarı devraldı. Bölgede Hamas'tan önce siyasi gücü elinde bulunduranlar El-Fetih'in bir kanadıydı ki, çeşitli kanatlar arasında bu kol CIA ve İsrail istihbaratının içine sızdığı bir mihraktı. Yolsuzluk alıp başını gitmişti. Böylesi bir ahlaki çöküntüye cevap olarak halkın kurtuluş ümidi oldu Hamas. Seçimlerden böyle bir sonuç çıkmasıyla da CIA ve İsrail gizli servisinin ajanları sayesinde kurdukları kontrol çöktü ve istihbarat ağı dağıldı. Gazze üzerindeki kontrollerini kaybettiler. Hamas'tan asıl rahatsızlıkları işte yitirdikleri bu kontrolden dolayıdır. Binlerce ajan kaybettiler. Az kayıp mı onlar için? Artık Gazze'de neler olup bittiğini öğrenemiyorlar eskisi gibi. ABD ve İsrail'in en çok istediği şey dünyada olup biten her şeyden haberdar olmak ve böylece tüm dünyanın gidişatını kontrol edebilmek değil midir? İşte Hamas böyle bir sistemin en önemli ayaklarından birini çökertti. Şimdi bunun acısıyla kudurmuşçasına bir hınçla Gazze'yi vuruyor ve yok etmek istiyor İsrail. Böylesi insafsız bir saldırı ise umduklarının aksine direnişin gücünü artırıyor. Bu uğurda büyük acılar çekiliyor fakat diğer yandan böyle bir müsbet kazanç da ortaya çıkıyor. Size bir şey söyleyeyim. Mısır rejimi tüm bu Gazze'de olan bitenlerden dolayı çok ağır bir bedel ödeyecektir. Sağlığı kötü olan ve çok az bir vakti kalan Hüsnü Mübarek ortadan kalktığında rejim her türlü tarihi dayanağını, dayanıklılığını ve meşruiyetini de kaybedecektir. Unutmayınız ki bir Arap milliyetçisi olarak Hüsnü Mübarek birçok Mısırlının nazarında Ekim 1973'te İsrail ile yapılan Yom Kipur Savaşı'nın ilk günlerinde Mısır Hava Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılarda önemli rol oynamış bir kahramandır. Ölümüyle şimdiki rejimi ayakta tutan tüm bu tarihi arka plan kaybolacaktır. Kim bilir belki de Batı'dan açık fikirli ve dürüst bir Mısırlı olan Milletler Arası Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Muhammed El Baradei'nin ülkeyi getirtmeyi düşünebilirler. Mısır'ın başına onun geçmesini bir kurtuluş olarak görebilirler. Ne var ki böyle bir teşebbüs de şimdiki rejimin yapısını kurtaramaz ve üstelik bu adama da yazık olur. Çünkü önümüzdeki dönemde Mısır'ı bekleyen büyük bir devrimci halk tepkisi, halk ayaklanması, belki iç savaş bizzat El Baradei'nin ifadesiyle bir halk intifadasıdır. Mısır ordusu bu durumda ne yapacak diye düşünülürse hatırınızdan çıkartmayınız ki subaylardan ziyade elbette askerlerini kastederek söylüyorum bir halk ordusudur ve o reaksiyonu da buna göre beklenmelidir. Bugün İsrail politikalarının bölgedeki en büyük aracı Mısır'dır. İsraillerin kirli işlerinde işbirliği yaptıkları insanlar Mısırlı görevlilerdir. Yine bugün Gazze sınırını kontrol eden ama ambargoyu en sert biçimde uygulayanlar, sınırı Gazze'lilere ve Gazze'lilerin ihtiyaçlarının erişmesine kapatanlar yine Mısırlı yetkililerdir. Bu yüzden Gazze'ye ve Gazze'lilere uygulanan bu insafsız ambargoya karşı tüm teşkilatlar el ele verip savaşmalıyız ve ambargoyu kırmaya yönelik her müsbet teşebbüsü canı gönülden desteklemeliyiz. Kuşkusuz dünyadaki birçok yardım kuruluşu şöhretini duymuş olmakla beraber yakından tanımadığım ve sizin müsbet şehadetinize itimat ettiğim kuruluş İHH gibi değildir. Şu yüzden söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bir kısım yardım teşkilatları sadece ticari işletme niteliğindedir ve aldıkları yardımların çoğu masraflar kalemi altında kendi ceplerine girer. Bu kimi kuruluşlarda alınan bağışların neredeyse %80'ine tekabül eder. Diğer bir kısım yardım teşkilatları ise tamamen gizli servislerin kontrolü altındadır ve her ülkenin gizli servisinin böylesi bir yardım teşkilatı mevcuttur. Bu nevi teşkilatlarda çalışan gönüllülerin çoğu eski istihbarat görevlisidir ve bu tür ajan teşkilatlar bilhassa Afrika'da çok faaldir. Evet, Gazze halkı ile dayanışma içinde olacağımız ve Filistin'in kurtuluşu için omuz omuza mücadele edeceğimiz muhakkaktır. İHH'nin bu seçkin davranışı da bu çerçevede mütalaa edilmelidir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 17 Nisan 2010. Beyrut'taki Arap Forumu'na avukatlarım da katıldı. Biliyorsunuz 15, 16, 17 Ocak 2010 tarihlerinde Beyrut'ta milletler arası bir forum düzenleniyor. Filistin, Lübnan, Irak ve Afganistan'daki direnişi desteklemek üzere tertip edilmiş bir Arap forumu bu. Ama Arap olan, olmayan hemen herkes katılıyor. İşte bu foruma avukatlarımdan üçü de davet edildi. Eşim İzabel, Beyrutlu avukatım Hani Süleyman ve Venezuelalı avukatım Milagros Irureta Ortiz. Venezuelalı avukatım gençliğinde komünist bir militandı. Hani Süleyman ise eski bir Irak Baas militanı. Foruma dünya çapında birçok kişi davet edildi. Eski Amerikan Adalet Bakanı Ramsey Clark da orada mesela. Kendisi daima Filistin halkını desteklemiştir. İngiliz milletvekili George Galloway yine orada. Hamas lideri Halid Meşal katıldı ve bir de konuşma yaptı. Yine Hizbullah lideri Hasan Nasrallah katılıp telekonferans sistemiyle bir konuşma yaptı. Malum suikast tehdidi altında yaşıyor. Hemen tüm direniş teşkilatları orada temsil edildi. PYKC'den de bir zamanlar Ürdün siyasi temsilcimiz olan Ebu Ahmet Fuat ve sizin de yakından tanıdığınız Leyla Halit, PHKC Politbüro mensupları olarak foruma iştirak ettiler. Yani hemen herkesinden ve teşkilattan, dünyanın 42 ülkesinden gelenler bakımından çok ilginç ve önemli bir toplantıydı bu. Halen de sürüyor. Türkiye'den kim katılıyor bilmiyorum. İnşallah bir dahaki sefere siz de katılırsınız. Artık forumdan haberleri katılımcılardan bugün veya yarın telefonla alırım. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 16 Ocak 2010. 7. ayrımın sonu sayfa 95.